Erkam Radyosu'nun aziz dinleyicileri, mübarek Ramazan'ın bu kutlu mevsimin ardından hemen bir başka kutlu zaman dilimi geliyor. Buna bildiğiniz gibi biz bayram diyoruz. Bayram kelimesi aslında Farsçadan gelen bir kelime. Biraz Oğuz Türkçeleri, Türkleri daha doğrusu bunu Türkçeleştirmiş. Aslı bezm ram idi. Ve biz kültürümüzde bütün buna bayram diyoruz. Ne zamandan beri? Ta Kaşgarlı Mahmud'un tespit ettiği, kitabına geçirdiği zamanlardan beri. Kelimenin Arapçası ise Arapça sözlüklerde adet halini alan sevinç ve keder bir araya toplanma günü manasıyla ifadelendirilen, açılımı yapılan ıyit kelimesidir. Dolayısıyla Türk kültüründe hem ıyit hem bayram her ikisi de kullanılmaktadır. Iyit kelimesi daha çok eski kültürümüzde, eski edebiyatımızda ve eski sanatlarımızda kullanılmakta. Halk kültüründe, halk şiirinde ise bayram kelimesi kullanılmaktadır. Bu konuya girmeden önce, daha doğrusu bizim yakın geçmişimizde ve Osmanlı kültüründe bayramlara geçmeden önce bir iki aydınlatıcı malumat vermekte fayda görüyorum. Bayramlar her milletin kültüründe vardır ve o kültürlerde o milletin ananelerine, geleneklerine göre çeşitli kutlamalar yapılır. Bu kutlamaların bir kısmı dinidir, bir kısmı la dinidir. Çeşitli törenler yapılır, yemekler yenir, eğlenceler yapılır. Böyle o kültüre ait ne gibi önemli ve her zaman yapılamayan işler varsa onlar yapılır. İslam öncesine baktığımız zaman, yani cahiliye devrine baktığımız zaman, Mekke ve Medine'de de yahut Araplar arasında da bu manada çeşitli günler var idi ve bunlar hemen her kültürde olduğu gibi belirli zamanlarda kutlanırdı. Araplar arasında en yaygın bayram çeşitli kabileler tarafından ortaklaşa kutlanılabilen hac mevsimi idi. Yani Hicaz bölgesinin ve özellikle de Mekke'nin en büyük bayramı hacdır. Bunun yanında Zilkade ayında biri Ukaz'da, diğeri Mecenne'de olmak üzere iki panayır kurulur ki bunlar suk kelimesiyle adlandırıldığından suk-ı Ukaz diye de anılır. Kültürümüzde böylece de yer almıştır. Zülmecaz panayırı ardından geliyor ve oradan Arafat'a çıkılıyor ve bu işte bayram zamanı başlıyor. Bu yani Arap kültüründe olan. Bugünlerde her türlü saldırı, zulüm ve haksızlıktan uzak durulur. En güzel kıyafetler girilir ve Mekke'den uzaktan gelen Kabe'nin misafirlerine Duyuful Beyt deniyormuş. Bugün ise Duyuful Rahman deniyor İslam'dan sonra. Ev sahipliği yaparlar ve bu ev sahipliğinde onları yedirirler, içirirler, ağırlarlar, eğlenceler tertip ederlerdi. Bir de Mekke yakınlarında yılda bir defa kutlanan bir bayram da Zatül Envat bayramıydı. Bu bayram büyük bir yeşil ağaçtı. Her yıl Araplar gelirler, kılıçlarını dallarına asarlar, çevresinde toplanırlar ve kurban keserlerdi. İslam kültüründe bu ağacın Hudeybiye muahedesinin altında imzalandığı büyük ağaç olduğu biliniyor ve Hazreti Ömer bunu daha sonra aynı şeylere dönülmesin, irtidat hareketleri başladı diye kestirmiştir bilindiği gibi ve böylece Arapların bu bayramı yaptıkları bir yerde bu ağaç oluyordu. Hudeybiye muahedesinin yapıldığı yerdeki bu ağaç. Bir de yılda bir defa Zemzem kuyusunun etrafında tören yapılır. Böylece suyun bütün yıl eksilmeyeceğine inanılırdı. Bu cahiliye devresindeki bayramlar. Medine'ye gelince Medinelilerin kendilerine has bir milli bayramları yoktu. İranlılardan aldıkları iki ünlü Mecusi bayramını kutluyorlardı. Bu bayramların birincisi Nevruz Bayramı idi ki ilkbaharın geldiğini belirtiyordu. Diğeri ise sonbaharın başlangıcı olan Mihrican Bayramı'ydı. Buna Nevruz kelimesi ile Araplar adlandırılıyorlardı. Farsçası Nevruz bildiğimiz gibiydi. Bakın bu bayramlar bugüne kadar benzer bütün kültürlere, hatta İslam kültürünün içindeki milletlere de intikal etmiş görünmektedir. Ama bunlar milli Fars bayramıdır denebilir. Türklerde bayrama gelince onlarda da bir takım bayramlar var. Ve bu bayramlara ait çeşitli bilgiler kaynaklarda aktarılıyor. Bunun arasında Hunların devlet büyüklerinin her yıl başında hükümdarın karargahında toplanarak yer ve gök tanrılarına kurban kestikleri, 5. ayda da Ötüken'e yakın bir yerde yine kurban kesildiği ve bütün büyük törenler yapıldığı bilgisi yer almaktadır. Göktürklerde de benzeri bayramlar vardır. 5. ayın ilk yarısında gök tanrıya ve yerin ruhlarına kurban keserek büyük bir bayram yaptıkları bilinmektedir. Bu konuları daha fazla uzatmaya gerek yok ama İslam'daki bayramlara buradan intikal etmeliyiz, gelebiliriz. İslam'da bayram da iki tanedir. Ramazan bayramı ve Kurban bayramı. Bunlara birincisine, yani Ramazan bayramına fıtır sadakası verildiği için İdül Fitr ve diğerine kurban kesildiği için İdül Adha adı verilmiştir. Ve bu bayramlar hicretin ikinci yılından itibaren kutlanmaya başlamıştır. Esasen Ramazan orucu da ilk defa hicretin ikinci yılında farz kılınmış. Bu ayı oruçla geçiren müminler sonraki ayın, yani Şevval ayının ilk üç gününü bayram olarak kutlamışlardır. Bu sebeple bu bayrama Ramazan bayramı da deniyor. Ama bu daha çok Arap kültürünün dışında kalmış milletler için söyleniliyor ve bu şekilde de adlandırılıyor. Hazreti Peygamber'in burada bir adlandırma üzerinde durmak uygun yahut bir hususa işaret etmek bence uygun. O da bugün Ramazan bayramı belirli çevrelerce, özellikle belki kasıtla dini hüviyetinden çıkarılmak ve koparılmak için yapılıyor olmuş da olabilir. Şeker bayramı adıyla anılıyor. Bu şeker bayramı kavramı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bayramda musallaya çıkmadan, yani bayram namazına çıkmadan önce bir hurma yemesinden yahut hurma yemesinden kaynaklanan bir sünnet olarak telakki edilmiş ve bu telakki zamanla bayramda tatlı yeme, bayram namazına tatlı yiyerek gitme ve misafirlere de tatlı ikramı geleneğini doğurmuştur. Ben hatırlıyorum, çocukken bayram namazına giderken yola çıkmadan önce babam ağzımıza, o zamanlar hurma çok nadir bir şeydi, eğer bulabilmişse, saklanmışsa birer hurma koyardı ve camiye kadar biz onu adeta ağzımızda mashederek, yani çiğnemeden efendim böyle suyunu emerek giderdik. Ve bir sünneti yerine getirmenin, hem de Hazreti Peygamber'in diyarından gelmiş bir hurmayla bu sünneti yerine getirmenin hazzını yaşardık. Kurban bayramında ise bu sünnet kurban etiyle iftar etmek şeklinde telakki edilmiştir. Neyse, biz konumuza gelecek olursak, bu tatlı ikramı geleneği mesela Mısır'da da her Ramazan bayramında her evde tatlı ikram edilir. Ve daha çok da kek ikram edilir. Hatta orada dindar olmayan halk arasında bu bayrama İdül Kik dediklerini oradayken öğrenmiştim. Yani kek bayramı, bizim şeker bayramının karşılığı Mısır'da kek bayramı olarak anılıyor. Tabii tekrar dedim ki bu dindar olmayan çevrelerde. Tabiin döneminde bu tatlı yeme ve ikram etme adeti daha gelişmiş. Mesela İbn-i Sîr'in un, tereyağı, bal veya hurma ezmesinden yapılan bazı tatlıların ikram edildiğini bize zikrediyor. Bunu adet haline getirmişler. Un, tereyağı, bal veya hurma ezmesinden yapılan bir tatlı. Nitekim Bağdat'ta 990-91 yılında yapılan bir bayram kutlamasında Makrizi'nin belirttiğine göre uzunluğu yaklaşık 150 metreye varan sofralarda halka tatlı ikram edildiğini kaynaklar söylüyorlar. Efendim, Türkiye'de halk arasında Efendimizin sünnetini uygulamaktan kaynaklandığı anlaşılan bu mübarek Ramazan bayramında lokum ve tatlı ikramı şeklinde öteden beri yaşatılan gelenek, ki sünnete dayandığını söylüyoruz, Ramazan bayramında şeker ikramı neticesiyle neticelenmiştir. Yani şekerli tatlı, işte Anadolu'nun çeşitli yerlerinde neler varsa, tabii Karadeniz'de hamsi baklavasından bahsetmek bir nüktedir ama her yerin daha çok da baklavaya benzer tatlılarıyla kutlanmıştır. Ayrıca Ramazan'da insanın şekerinin düşmesi, oruçlu olması sebebiyle, mesela bir şair diyor ki, donanıp al akideyle şeker tablaları, etti şehri İstanbul'u bir suku mercan. Yani tablalarla kırmızı akide şekerleri İstanbul'da satılıyor. Neden? Çünkü şeker sadece Ramazan'da çokça tüketilen bir madde. Zaten bulunması zor bir madde. Dolayısıyla söylemek istediğim şey şu: bugün artık Ramazan bayramına şeker bayramı denmesinin pek fazla bir anlamı yok. Hele şuurlu insanların bunu kullanması da gerekmiyor. Nitekim peygamberin uygun olmayan bazı isimleri değiştirdiğini bildiğimiz için, hele dini kavram ve terimlerin muhafazasının da hassasiyet gerektiğini bildiğimiz için dinleyicilerimizin Ramazan bayramı şeklindeki adlandırmayı kullanmasının daha olduğunu söylememiz lazım. Bunun yanında Ramazan bayramının, Ramazan ve kurbanın tabii her ikisini de İslam toplumunun eski dönemlerindeki izlerini silmek ve müstakil bir İslam kimliğine sahip olmasını sağlamak için önemli rol oynadığını hatırlamak gerekiyor. Yani biz Müslümanız, bizim Müslüman olarak bayramlarımız vardır. Bu bayramlarımızda dinimizin, kültürümüzün, örf ve adetimizin en önünde gelen Ramazan ve Kurban Bayramı'dır. Nitekim Hazreti Peygamber Medine'ye hicret ettikten sonra bu Medine ahalisinin İran'dan alınan Nevruz ve Mihrican bayramlarını kutladıklarını görünce şöyle buyurmuştur: Allah sizin için o iki günü daha hayırlı iki günle, Kurban ve Ramazan bayramlarıyla değiştirmiştir. Efendim, bu kısımda da böyle bir teknik ve tarihi bilgi verdikten sonra İslam'da bayram kutlamaları çeşitli coğrafyalarda ve çeşitli milletlerde Müslümanlar nasıl yapıyorlardı bu işleri, buna bakalım. Efendim, hadis-i şeriflerde bu bayramın kutlanacağına dair en önemli işaret, yani bayram kutlamasının ilk merhalesi namaz kılmaktır. Yani bayram namazını kılmaktır. Dolayısıyla Ramazan ve Kurban bayramları bayram namazıyla başlamıştır, başlar. Yine Efendimizin bir hadis-i şerifinde bayram gecelerinin de ihya edilmesi gereken kıymetli bir vakit olduğu ifade edilmiştir. Dolayısıyla bayram gecesinin de bu manada, yani Arefe gecesinin de bu manada önemli bir gece olduğunu söyleyebiliriz. Nitekim Kadir gecesine hatimlerini yetiştiremeyenler Ramazan bayramının Arifesinde, Arife gecesinde mutlaka hatimlerini yetiştirirler ve bayrama geçmişlerinin ruhlarını şad ederek iki taraflı şevk ve zevk içinde girmeyi usul ittihaz ederlerdi. Hatta bunun biraz abartılmış şekli var. Ben doğuda görmüştüm. Bayramlarda kabirlerin üzerine arife günleri birer küçük çadır konuyor. Hafızlar orada bir gün zarfında, yani arife gecesi işte sabah namazına kadar hatimler okuyorlar, bitiriyorlar ve o kabir sahibine ve onların geçmişlerine hediye ediyorlar. Bu tabii işin biraz abartılmış şeklidir. Hadislerde yer alan bilgilere baktığımızda da Müslümanların bayram günlerinde birbirlerini ziyaret ettiklerini ve bayramlaştıklarını, bayramlaşırken tekabberallahu minna ve mümküm, bu bayram gününü Allah sizin ve bizim için kabul buyursun, hayırlara vesile kılsın manasında tebrikleşme ifadeleri olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla peygamberin bir hadis-i şerifinde bu işler yeme içme günleridir deniyor. Yeme içme denince de işin içine hemen eğlence de giriyor. Nitekim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mescitte yapılan bayram törenlerini Hazreti Ayşe validemize izlettiği, bayram dolayısıyla Hazreti Ayşe validemizin yanında raks eden cariyelerin bu rakslarına mani olmak isteyen Hazreti Ömer'e ikaz ettiği, bu günler bizim bayramlarımızdır, her milletin bayramları vardır, bu da bizim bayramımızdır dediğini biliyoruz. Dolayısıyla bayramda dediğim gibi eğlence de bayramın bir parçası olarak görünüyor. Hazreti Peygamber'den sonra Abbasiler devrinde, Fatimiler devrinde, Emeviler devrinde, Selçuklular devrinde, ta Osmanlı'ya kadar her millet kendi coğrafyasının, kendi anane ve geleneklerinin el verdiği ölçüde bu bayramları kutlamıştır ve kutlamaya devam etmiştir. Dolayısıyla bayramları kutlamak, yani bayramlarda eğlenmek, efendim bir takım törenler yapmak, güzel elbiseler giymek, iyi şeyler yemek içmek, gezmelere çıkmak, bunlar fener alayları gece tertip etmek, bunlar hepsi bütün İslam devletlerinde var olan uygulamalardır. Hatta o kadar ki efendim Abbasi halkı Abbasiler devrinde Kahire halkının halifelere benzemek için siyah bayramlıklar giydirdiklerini biliyoruz. Bazıları da başlarına siyaha boyanmış kağıttan veya kamıştan külahlar geçirdiklerini biliyoruz. Üzerinde de Allah onlara karşı sana kafidir, o işiten ve bilendir mealindeki Bakara suresinin 137. ayetinin yazılı olduğu cübbeler de giydiğini biliyoruz. Yani iş bu kadar geliştirmiştir. Fatimilerde bayrama büyük mevsim deniyor ve Ramazan bayramı çok büyük bir coşkuyla kullanılıyor ve herkese yeni elbise giyildiği için, yeni elbiseler hediye edildiği için bu bayramın bir de İdul Hulel, yani hulle, elbise, cübbe bayramı adıyla anıldığı kaynaklarda yazılıyor. Dolayısıyla bu bayram kutlamaları Selçuklulara kadar geliyor ve burada ifade etmek istediğim bir husus var. Bayram günleri halk kadınlı erkekli bütün bu devirlerde ve Osmanlılarda da kabir ziyaretine gidiyorlar. Ve mesela Kahire'nin önemli mesire yerlerinden birisi olan Karafe semtinde de eğleniyorlardı. Ki İstanbul'da da çeşitli böyle mesireler bayramlarda özellikle zikredilmiş. Bu mesirelerde Kur'an-ı Kerim okunur ve Kur'an-ı Kerim dinlenir kayıtları olduğu gibi. Şarkılar okunduğu, eğlenceler yapıldığına dair kayıtlar da var. Hatta burada halk çok toplandığı için vaizler halka vaaz ediyorlar. Bu vaizlerin halka vaaz etmesi kabirlerde de insanlar toplandığı için oralarda da görülüyor. Yani kaynaklar bunu bize anlatıyor. Bu anlatılanlar, oradaki vaazlar daha çok kıssa ve menkıbe türünde olduğu için daha çok dinlenebiliyordu. Bazı zengin aileler, varlıklı aileler yahut herkes bütçesine göre Nil'de dolaşmak için kayık kiralıyorlar ve kayıklar adeta Nil'in bütün yüzünü kaplayacak kadar adeta su görünmeyecek hale geliyordu. Selçuklularda da aynı şeyler olduğunu söylemiştik. Padişahlar, Selçuklu padişah sultanları kestirdiği hayvanların etlerini fakirlere dağıtıyor ve bayramı halkın arasında kutlamaya özel görüyorlardı. Ayrıca da Abbasiye halifelerine de hediye gönderirlermiş. Osmanlılara gelince, Osmanlı geleneğinde de Ramazan ve Kurban bayramlarına çok önem veriliyor. Özellikle Ramazan bayramı daha önde bir yer alıyor ve çeşitli törenlerle kutlanıyordu. Fatih Sultan Mehmet tarafından sarayda bayramın nasıl kutlanacağına dair bir kanunname çıkarılmıştır. Daha doğrusu kanunlaştırılmıştır ve padişah bayram sabahı sabah namazını sarayda Hırka-i Saadet dairesinde kıldığı, Hırka-i Saadet dairesi kapısı önüne bir kafes konarak onun arkasına da bir taht kurulduğu, daha sonra padişah oturduktan sonra o tahtın kaldırıldığı, imam ve hatiplerin birer aşırı şerif okudukları, sonra hazineder başının bu vazifelere hediyelerini ve caizelerini vermeye başladığı, arkasından mehterin nöbet vurduğu ve mehter çalınırken oradakilerin hepsi ve hemişe bunun emsali eyyame erişmek nimeti müyesser ola diye alkış tuttuğu, yani bağırdığı biliniyor. Duacı çavuşlar da hep bir ağızdan duaya başlıyorlar idi. Efendim şimdi size bu birinci kısmının sonunda iki tane bana göre mühim bayram şiiri vardır. Bunlardan birisi Yahya Kemal Beyatlı'nın Süleymaniye'de Bayram Sabahı şiiriydi. O şiirden bazı bölümler okuyarak bu birinci kısma son vermeye çalışalım. Artarak gönlümün aydınlığı her saniyede, bir mehabetli sabah oldu Süleymaniye'de. Kendi gök kubbemiz altında bu bayram saati, 9 asrında bütün halkı, bütün memleketi yer yer aksettiriyor mavileşen manzaradan, kalkıyor tozlu zaman perdesi her an aradan. Gecenin bitmeye yüz tuttuğu andan beridir duyulan gökte kanat, yerde ayak sesleridir. Bir geliş var, ne mübarek, ne garip bir alem bu. Haya boydan boya binlerce hayaletle dolu. Yani ruhlar da bayrama katılıyorlar. Her ufuktan bu geliş eski seferlerdendir. O seferlerde açılmış nice yerlerdendir. Şüheda o seferlerden adeta Süleymaniye'ye toplanıyor. Bu sükunetle karıştıkça karanlıkla ışık, yürüyor durmadan insan ve hayalet karışık. Kimi gökten, kimi yerden üşüşüp her kapıya, giriyor birbiri ardınca ilahi yapıya. Tanrı'nın mabedi her bir tarafından doluyor, bu saatlerde Süleymaniye tarih oluyor. Ulu mabet, seni ancak bu sabah anlıyorum. Ben de bir varisin olmakla bugün mağrurum. Bir zamanlar hendeseden abide zannettimdi. Kubben altında bu cumhura bakarken şimdi, senelerden beri rüyada görüp özlediğim cetlerin mağfiret iklimine girmiş gibiyim. Dili bir, gönlü bir, imanı bir insan yığını görüyor varlığının bir yere toplandığını. Büyük Allah'ı anarken bir ağızdan herkes, nice bin dalgalı tekbir oluyor tek bir ses. Yükselen bir nakaratın büyüyen velvelesi, nice turlarla karışmış nice bin at yelesi. Ulu mabet, Ulu mabette karıştım vatanın birliğine, çok şükür Tanrı'ya gördüm bu saatlerde yine, yaşayanlarla beraber bulunan ervahı, doludur gönlüm ışıklarla bu bayram sabahı. Efendim, bu şiiri ayrıca bütünüyle dinleyicilerimizin okuması ve Yahya Kemal'in anlattıklarını şöyle onunla birlikte hissetmelerini tavsiye ederim. Çünkü bu şiir bir bayramda bizim Yahya Kemal'in tabiriyle ölülerimizle birlikte yaşarız demişti ya, ölülerimizle, dirilerimizle, büyüğümüzle, küçüğümüzle, kadınımızla, erkeğimizle, çoluğumuzla, çocuğumuzla hep bir arada bayramı idrak etmenin nasıl olduğunu Süleymaniye Camii gibi bir hendeseden abide olmanın ötesine geçmiş bir mekanda nasıl kutlandığını anlatıyor. Söz musikiye gelmişken, ki şiir de bir musikidir, Hacı Bayramı Veli'nin ilahisi de hem şiir hem musikidir, Osmanlılarda bayram salası diye bir geleneğin olduğunu hatırladım birden. Bugün bu bayram salası geleneği temcit geleneğiyle birlikte maalesef unutulmuştur. Dolayısıyla şunu hemen söylemeliyiz ki Osmanlı kültüründe bayram kutlamalarının olmazsa olmazı ezan, bayram namazından önce okunan bayram salası, hatta bazı yerlerde bayram namazından sonra da okunuyor ve musiki ile ilgili diğer uygulamalardır. Özellikle bayramın dini musiki icrası bakımından özelliklerinde sadece bayramlarda verilen bayram salasının önemi çok fazladır. Tabii camilerde ve tekkelerde bu vesileyle bayramı anlatan, hatırlatan, Allahü Teala'ya bu mübarek güne kavuşulduğu için şükür ve hamdi ifade eden ilahilerin de okunduğunu biliyoruz. Nitekim Sabit'in İdiyesi, yani bayram dolayısıyla yazdığı şiirindeki şu mısralar bunu bize aktarmaktadır. Ale sabah salalar verildi hiç değil. Sabahı İd'de mazlumu tevbe oldu şehit. Sabah sabah salalar verildi ve İd'in geldiği sabah namazından sonra bayram namazına davet edildiği insanların belli oldu. Burada bir nükte de yapıyor. Tevbenin mazlumları da şehit oldu. Yani tövbe edip Ramazan'ı ibadetle ihya eden Ramazan Müslümanları da neticeyi aldılar. Yani şehadet gibi bir rütbeye eriştiler. Ve diyor ki mısrağın devamında, müezzinan-ı şeb-i id verdiler temcid. Bayram gecesinin müezzinleri bu mübarek gecede ayrıca da temcid okudular. Diyor ki bu temcid okuma adeti, dediğim gibi, bugün maalesef artık hatıralarda kaldı, uygulanan bir şey yok. Ama elhamdülillah sala uygulaması memnuniyet verici bir şeydir ki bugün hala devam ediyor. Halk arasında bayram törenleri, bayram namazı camilerde yahut musalla denilen açık alanlarda kılındıktan sonra başlardı. Büyükler küçüklerin ellerini öper. Buna eskiden musafaha denirdi ve musafaha esnasında da salatü selam getirilirdi. Büyükler yakınlarına ve çocuklarına hediye verilirdi. Hediye verirlerdi, hediye dağıtırlardı. Bu da önemli bir bayram uygulamasıdır. Mesela biz çocukluğumuzda bu tarz verilen, erkeklere verilen hediyelerin erkek çocuklarına çoğu mendil ve çorap gibi olurdu. Neredeyse bir yıllık mendil ve çorap ihtiyacımızı karşılar ve bundan dolayı da çok sevinirdik. Tabii ufak tefek bahşişler de olurdu. Çünkü bayram yerlerinde de bayramın sevincini o bahşişlerle yaşayabilirdik. Bunun yanında Bayramlaşmaya gelen mahallenin bekçisi, töpçüsü, çöpçüsü, tulumbacısı, davulcusu gibi hizmetlere de bayram hediyesi olarak bahşiş verildiği bilinmektedir. Memurlar amirlerin evlerine bayram ziyaretine giderdi birer hediyeyle. Bu iş çok masraflı olduğu için 1845'ten sonra kaldırılmış olduğunu görüyoruz. Padişahlara gelince onların çoğu bayram namazını ya Ayasofya Camii'nde kılarlar yahut da Sultanahmet'te. Özellikle Topkapı Sarayı'nda oturulduğu zaman böyleydi. Dolmabahçe ve Yıldız Sarayları'nda oturulduğu zaman farklı uygulamalar da var ama kaide şu: ya en büyük camide musalla gibi kullanılan yahut da kendi yaptırdıkları Selahattin camilerde yahut emniyet ve ulaşım imkanının kolay olduğu yerlerde kılarlardı. Bu namaz kılındıktan sonra saraya gidilip kubbe altında oturulur. Padişaha milletin, devlet erkanının geldiği haber verilince padişah arz odasına geçer. Orada has odalılarda arz odası ile Bab-ı Saada arasında böyle bir tertip ile dizilirlerdi ki birkaç minyatür, birkaç resim bunu ifade eden vardı. Padişah arz odasından çıkıp tahtın önüne geldiğinde Nakibul Eşraf Efendi yüzü padişaha dönük, ayakta ellerini kaldırıp bir dua okuduktan sonra padişahın bayramını kutlar, selam vererek huzurdan çıkarlardı. Enderun ağaları da bu esnada Aleyke Avnullah, Allah'ın yardımı üzerinize olsun diye alkış tutarlardı. Burada bir küçük hatırlatma. İşte bizim alkış dediğim şey bu manada yapılan dua yahut hep birazdan tekrarlanan dua cümlelerinin adıdır. Yoksa el çırpmak şeklindeki alkış bize batıdan gelmiştir. Bu Aleyke Avnullah duasından sonra mehter takımı icraya başlar. Mehter marşları çalar. Efendim ve saray erkanı sırasıyla padişahın önünden geçerlerdi. Yüksek makam sahipleri sağ taraftan gelip etek öperlerdi. Sadece Şeyhülislam etek öpmez idi ve padişahın önüne geldiği zaman elini öper ve bu suretle bayramlaşmış olurlardı. Diğer daha alt rütbeli kimseler ise eşik öperdi. Bu muayyede dediğimiz bu merasimde tafsilatıyla uzun uzadıya hem ıydiyelerde, şiirlerde hem yazılarda anlatılmıştır. Bunları burada anlatacak kadar vaktimiz olmadı malum. Yalnız burada halkın ve padişahın yahut devlet erkanının önem verdikleri bir diğer uygulamadan da bahsetmek istiyorum. O da bayram alayı denilen bir uygulamadır. Bu padişahın bayram namazını kılmaya gideceği camiye kendisine ulaştıracak yollardan bir tören kıtası halinde devlet erkanının ve teşrifatçıların düzenledikleri usulde gidip gelmesinin adıdır. Yani padişah bayram namazını kılmak için maiyetiyle birlikte camiye gidip gelirken yol boyunca yapılan tören yürüyüşlerine, merasimlere bayram alayı deniyor. Tabii hangi camiye gidileceğini padişah seçiyor ve ondan sonra da bu camiye giderken padişaha refakat edecek olanlar belirleniyor. Bu tören alayına katılacak olanlar belirleniyor. Onlara davetiyeler yazılıyor. Ve ondan sonra padişah ta Mahfili Hümayun'un kapısına kadar gidiyor ve mahfilde mihrabın sol tarafındaki mahfilde özellikle orada kendisi için hazırlanmış bölümde namazı kılıyor ve padişah geldiğinde de o mahfilin kafesi şöyle bir açılıp kapanınca artık padişahın geldiği namazın kılınabileceği ifade ediliyor ki bu yani cemaati ve bayram namazı vaktini geç bırakmamak için yapılan bir uygulamadır. Efendim, bayram alayının bir de sahil saraylarda yaz Ramazanlarında o yapılanlarına var ki buna da denizden bir takım kayıklar, saltanat kayıkları vesaireler filan, onların da geliş gidişleri ayrı bir, İstanbul ahalisi için ayrı bir temaşa zevki veriyor. Bir de bayramlarda yapılan alayların özellikle İstanbul'daki esnaf tarafından yapılanları var ki padişah da bunları Alay Köşkü denilen ve bugün Gülhane Parkı'nın kapısının üzerinde mevcut bulunan yerden izliyor idi, izlerler idi ve her türlü hüner sahibi, efendim, bunlara ister cambaz, zorbaz, efendim gözbaz, yani sihirbaz gibi insanları dahil edin, İsterseniz çeşitli esnaf gruplarını dahil edin, onların yaptığı bir takım oyunları, sportif gösterileri dahil edin. Böyle halkın da padişahın da önünden gelip geçen bir alay vardı ki bu da bayram alayı kadar önemli bir şeydi ve bayramlarda yapılırdı. Nitekim kaynaklar bize bunların mesela her birinin flamalarının olduğu, baharatçıların ortasında yaldızlı çizgisi olan yeşil sicimlerle yarısı kırmızı yarısı beyaz çıkrıkçılar localarının baş harfi bulunan kahverengi kağıtçıların ise bir başka şeyle alametle her birinin de bu alayda geçiş yapılırken hünerlerini göstererek yürüdüğü anlatılıyor. Nitekim bakın esnaf loncalarından ciltçilikle ilgili olan esnaflardan bir örnek size vermek istiyorum. Dört tekerlekli bir arabada bir usta cilt yapar ve çırakları da o esnada da yaptığı cilt Kur'an-ı Kerim cildi olur. Çırakları da o esnada Kur'an-ı Kerim okuyarak geçerlerdi ve bu cilt sonradan padişaha hediye edilirdi. Efendim, çörekçiler çöreklerini seyyar fırınlarda pişirirler, bu alaylarda dağıtırlar. Şerbetçiler şerbet ikram ederler. Karagözcüler karagöz oynatırlar. Böyle bütün esnaf takımı bu alaylarda yerini alırdı. Bu yüzden esnaf alayları da ve onların yaptıkları şenlikler de İstanbul'da önemli bir heyecana vesile olurdu. Mehter durmadan, mehterlerin nöbet mahallerinde durmadan icrayı ahenk ederler, nöbet vururlar. Daha sonra Yeniçerili'nin ilgasından sonra saray orkestrası mehterin yerine geçmiş ve onların da özellikle saraydaki muayyedede 1829 yılında orkestra yabancıları hayrete düşürecek kadar yabancı sanatçıların eserlerini çalmış. Böyle bir bilgi de var. Ondan sonra Arefe günü top atışlarıyla başlıyor. Bir de top atışı meselesi var. Büyük bir heyecana sebep oluyor. Ve bayramın son gününün ikindisinden sonra atılan topla bayram sona eriyor. Böylece yani şehir her bakımından bir coşkuya kapılıyor. İstanbul'da bayram yerleri var. Üsküdar, Galata, Kadıköy, Beyoğlu, Kasımpaşa, Beşiktaş, Fatih, Yenibahçe, Sultan Selim, pek çok yer var. Herkes eğlenmeye oraya gidiyor. Şimdi bu bayram yeri dediğimiz zaman Akif'in bayram şiiriyle bu bayram yerlerini ve oradaki coşkuyu ifade edebiliriz, hatırlayabiliriz, anabiliriz. Akif'in bu bayram şiiri Balkan Savaşı akabinde Fatih'teki bir bayram yerini tasvir ediyor. Şöyle başlıyor ki bayramın coşkusunu ifade etmek için size o mısraları okumak istiyorum. Afak bütün hande, cihan başka cihandır. Bayram ne kadar hoş, ne şetaretli zamandır. Bayramda güler çehre-i masum-u sabavet, ümmit çocuk sureti safında ıyandır. Her cephede bir nur-u mücerretle meanda, her didede bir ruh demadem cevelandır. Her sinede bir kalbi meserret darabanda, her kalpte bir alemi eşvak nihandır. Eşbahı da cuşan ediyor feyzi mübini. Ya Rab, bu nasıl ruhu avalim sereyandır. Bayramda gelir yağda ne hoş hatıralar ki, bin ömre verilmez, o kadar kadri girandır. Bu mukaddimeden sonra devam ediyor Akif. Gelin de bayramı Fatih'te seyredin, zira hayale hatıra sığmaz o hercü merci safa. Kucakta gezdirilen bir karış çocuklardan tutun da dedemiz demlerinden arta kalan asırlar ölçüsü boy boy asalı nesle kadar büyük küçük bütün efradı belde hepsi de var. Yani bayram yerine sadece çocuklar değil, herkes geliyor. Ve neler varmış bayram yerinde? Adım başında kurulmuş beşik salıncaklar, içinde darbuka teflerle zilli şakşaklar, biraz gidin kocaman bir çadır, önünde bütün çoluk çocuk birer onluk verip de girmek için nöbetle bekleşiyorlar. Acep içinde ne var? Japonya'dan gelen insan suratlı bir canavar. Geçin sırayla çadırlar. Önünde her birinin diyor, kuzum girecek varsa durmasın girsin. Bağırmadan sesi bitmiş ayaklı bir ilan. Alın gözüm sadası her yandan. Terazilerden adam eksik olmuyor, birisi inince binmede artık onun da hemşerisi. Hak okka çünkü bu kantar, frenk icadı gram değil, diremleri 400, hesapta şaşmaz adam. Bakın, bizim eski tartı ölçümüz yanında frenk kilogramı da gelmiş ama bayram yerinde tartılacak olanlara böyle bir propaganda yapıyor. Satıcılar, muhallebim ne de kaymak, şifalıdır macun. Simit mi istedin ağa? Yokmuş onluğum dursun. O başta koskunu kopmuş eğerli düldürler, bu başta paldımı düşmüş semerli bülbüller. Baloncular, hacı yatmazlar, fırıldaklar, horoz şekerleri civ civ öten oyuncaklar. Sağında atlı karınca, solunda tahtırevan, önünde bir sürü çekçek, tepende çifte koğan. Bu kainatı sururun içinde gezdikçe, çocukların tarafındaydı en çok eğlence. Güzelce süslenerek, desti naz-ı maderle, birer çiçek gibi nevrar olan bebeklerle, gelirdi safha-i mevvacı ıyda başka hayat, bütün sururu şetareti gördüğüm harekat. Onlar parayla biraz sallandırdılar derken dururdu, yandı sadasıyla türküler birken. Ayol demin daha yanmıştı, ah herif sen de. Peki kızım, azıcık daha fazları sallarım ben de. Sallarken de bir taraftan salıncakçı şu şarkıyı söylüyor. Deniz dalgasız olmaz, gönül sevdasız olmaz, yari güzel olanın başı belasız olmaz. Haydindi mini mini maşallah, kavuşuruz inşallah. Şarkı bitiyor, gene yandı sadası etrafı inletiyor. Akif devam ediyor. Fakat bu levha-i handana karşı pek yaşlı bir ihtiyar kadının koltuğunda gür kaşlı, uzunca, güzel bir kız ağlayıp duruyor. Gelen geçen bu niçin ağlıyor deyip soruyor. Yetim ayol, bana evlat belasıdır bu acı, çocuk değil mi, salıncak diyor. Salıncakçı, kuzum biraz da bu binsin, ne var sevabına say. Yetim sevindirenin ömrü çok olur. Bu arkadan gelen sesler. Salıncakçının cevabı, hay hay. Hemen o kız da salıncakçının mürüvvetine katıldı, ağlamayan kızların şertaretine. İşte Akif'in o güzel manzarayı anlatırken bize bir yetim çocuğun durumunu da araya sokarak hatırlattı. Bayram sevinciyle, üzüntüsüyle, coşkusuyla, şevkiyle, zevkiyle hepimiz için mübarek olsun ve Allah hepimizi sıhhat ve selamet içinde, zevk ve şevk içinde, bayram yapmaya layık amellerle bayramın öncesindeki günleri değerlendirerek nail olanlardan, kavuşanlardan eylesin, amin diyerek sohbetimize burada son veriyoruz. Sağlıcakla kalın aziz dinleyicilerimiz.